Ayrım 22. Şimdinin Dar Odası. Markar Esayan. Sayfa 246. Ben Filomen. Peşinde seyirttiğim gölge henüz benim değil. Pablo Neruda. Ekim 1966. Oğlum saçmalama. Ya yakalanırsak askerliğimiz yanar ulan. Ne yakalanacağız be Melkon? Ne o, yoksa senin kuş ötmüyor mu? Çekindiğin bir şey mi var? Ulan Melkon, arada sırada kırıtırdın da üstüne komazdın. Vay kulan para vay. Sen geç dalganı Aşot. Başçavuş seni kucağa oturttuğunda kulan para kimmiş anlarsın. Ya bozulma dızo. Ermenice, argo, ulan. Oğlum, geçen çarşı izninde Bedo, kız Rüstem'le gitmiş. Bedo dedi ki böyle mektep bizim Zürafa sokağında bilem yokmuş. Enfes hatunlar, el değmemiş tazeler dolaşırmış ortalıkta. Hemi de neredeyse sebilmiş dızo. Asker elbisesiyle gitmişler ha, öyle ulu orta. Yok be oğlum, yok devenin nalı. Terzi Mahmud'un orada değişmişler. Sivilleri takip öyle yollanmışlar mektebe. Yahu kafama soktun ya şu işi. Az pezevenk değilsin dızo. Hadi hadi. Tava geliyorsun yavaştan. Yahu 2 senedir sap gibi dolaşıyoruz. Paslandık vire. Erkek değil miyiz? Gidiyor muyuz şimdi? Onu söyle. Bilmem ki. Uzun ettin ha. Geliyorsun. Gelmiyorsan onu söyle. Tamam dızo, geliyorum. Kanıma girdin ya, alacağın olsun. Hele başımız bir belaya girsin. İstanbul'a gittiğimizde nişanlın Siranuş'a kerhaneye gittiğini ispiyonlamayan Melkon değildir. Olsun dızo. Atın ölümü arpadan olsun, ben de seni kendime karı yaparım. Siranuş bilem senin gibi güzel kırıtmıyordu zo. Hadi oradan zır topoz, ne zaman gidiyoruz sen onu söyle. Bak bak, zevke geldi bizim dığa. Bu pazar çarşı izni çıkarsa gideceğiz kapiş. Kapiş ulan kapiş. Aşot kanıma böyle girdi. Yıl 1966. Dile kolay, tam 20 aydır Kütahya 177. Piyade Tugayı'nda askerlik yapmaktayım. Tugay Kütahya'nın hemen dışında. Bir soğuğu vardır buranın ki Allah muhafaza köpek öldüren cinsten. Kış aylarında 2 saatlik dış nöbet 15 dakikaya düşer. 2 er parmaklarını kaybetti de çürük raporu alıp gittiler memleketlerine. Artık giden parmaklarına üzüldüler mi, yoksa askerden yırttıkları için Allah'a şükür mü ettiler bilmiyorum. Bizim gibi İstanbul çocuğuna daha bir zordur buraları. Ben de, Aşot'ta kurtuluşun çocuklarıyız. Hani derler ya, mamamız babamız bizi adeta gözlerinden sakınıp büyüttüler. Pamuk gibi yataklarda yattık. Ütüsüz mintan takmadık sırtımıza. Zannettik ki herkes böyle yaşar bu memlekette. Ha, şunu da söyleyeyim. Zengin falan da değiliz ha. Babam demirci ustasıdır. Yıllarca demir döverek, doğrama yaparak bakmıştır bizlere. Mamam da evde ufak tefek terzilik, komandatura işler yapar. Evin geçimine yardımcı olur. Ben de ilkokuldan sonra okumadım. Çarşıya Zorap Usta'nın mıhlama atölyesine çırak gittim. Askerden sonra Allah izin verirse ufak bir atölye açmayı düşünüyorum. Nereden baksan 10 yıllık mıhlama tecrübem var. Hakkak gibi işlerim altını. Mıhlanmayacak pırlantaları bir tanesine bile zarar gelmeden oturturum tırnaklara. İstiyorum ki bir an evvel dükkanı açayım da 60'ını deviren babama gün doğsun. Şöyle Kınalı'da iskeleye yakın bir ev tutayım onlara, kemikleri gün güneş görsün 2 fukaranın. Neyse, gelelim şu bizim Aşot'un meselesine. Ne yalan söyleyeyim, İstanbul'da da öyle göz çıkarma işleriyle pek alakam olmamıştır benim. Lakin bende bir kalp vardır ki çocukluğumdan beri dolu dizgin atar. Nabzım dakikada 100'ün altına düşmez. 16 yaşlarında mıydım neydim, babam beni dahiliye doktoru Varteres Bey'in Harbiye'deki muayenehanesine götürmüştü. O ara pek fenalaşmıştım. Her an mefta olma korkusuyla yaşamaktaydım. Birkaç kez yolda tıkanmış kalmış, konu komşunun yardımıyla eve getirilmiştim. Babam baktı olmayacak, tavsiye üzerine beni doktor Varteres Bey'e getirdi. Daha evvel niye baktırmadı diyeceksiniz. Gözü kör olsun, fakirlik işte. O zamanlar yok öyle zırt pırt doktora hastaneye gitmek. Hususi doktor büyük para. Neyse, doktor Varteres iyice bir dinledi kalbimi. Doktora geldik ya, daha bir hızlanmış kalbim heyecandan. Doktor anlamış gibi, sakin ol oğlum, bu ne telaş diyor. Neyse, tansiyonumu ölçtü, filmimi çekti, hayatımda ilk defa gördüğüm bir alete bağladı beni. Göğsüme bir sürü kablo tutturdu, kocaman bir makine kağıt kusmaya başladı. Üzerinde zikzak çizgiler var, sonra aldı yılan gibi kağıdı, üzerine bir cetvel yerleştirip teker teker deyip tetkik etmeye başladı zikzakları. İyice işkillendim. Derken nihayet başını kaldırdı ve konuşmaya davrandı. Yüreğim ağzımda, kalbin hasta. Şu kadarlık ömrün kalmış diyecek diye korkuyorum. Neyse, Kristos'uma şükür bir şeyim yokmuş. Asabi bir vaziyetmiş. Bu yaşlarda olurmuş. Sonra gel bir de aynaya sokayım seni dedi. Artık sakinleşmiştim. Tabuta gir dese gireceğim. Öyle morallenmiştim. Yandaki karanlık odaya girdik. Ben bu aynada neymiş diye doktorun ışığı açmasını beklerken doktor benimle konuşmaya başladı. Hani bu kadar utandığımı, bu kadar sıkıldığımı hatırlamıyorum. İstimna ediyor musun diye sordu bana. Ulan o da ne diye geçirdim içimden. Anlamadığımı gören doktor en sonunda ağzındaki baklayı çıkardı. Ayıptır söylemesi 31 çekiyor muymuşum. Ulan ne alaka? Melkon diyorum. Çattık belaya iyi mi? Doktor Varteres sapıktır nedir? Neysem adamın bir bildiği varmış zaten. Koskocaman doktor ne işine benim kamışın nerelerde dolandığı. Ben de utana sıkıla yapıyorum dedim binbir güçlükle. Ne sıklıkla deyi sormaz mı? Ulan her gün yapıyorum. Elim malafata yapışık geziyorum neredeysem. Ne diyeyim? Haftada 3 deyi attım utancımdan. Ha dedi doktor. Sonra peki göz çıkarmaya gidiyor musun? Deyi sormaz mı? Yahu bu hekim milleti reçete yazdıkları gibi bilmece usulü konuşuyorlar. Hani meğersem kerhaneye gidip gitmediğimi soruyor. Hayatımda gitmemişim mektebe. Gitsem hafta 8 gün 19 asılır mıyım kamışa? Yok gitmem dedim. O da olmaz öyle şey dedi. Temiz bir kadın bulup 15'te 1 göz çıkarmalıymışım. Bu çarpıntı bundanmış. Ulan işe bak dedim kendi kendime. Koskocaman hekim bana neler tavsiye ediyor. İşte benim mektep muhabbetim böyle başladı. Zürafa sokağında bizim Matil Kuyri'nin evlerinden birinde Mehtap diye bir hatun buldum kendime. Başladık haftalığı Mehtap'a boca etmeye. Helal olsun ama harbi hatundu vesselam. Pazar günü çıktı bizim çarşı izni. Bazen alaycının kıllığı tutar, yasak eder çarşı iznini. Neymiş? Halktan şikayet gelmiş de, erin biri köylü kızının birini düdüklemiş de falan. Neyse o hafta Aşot, kız Rüstem, Bedova, ben doğru yollandık çarşıdaki Terzi Mahmut'un dükkanına. Terzi Mahmut Çerkez, anasının gözü. Erleri alıştırmış dükkanına, hem onların işlerini yapıyor hem de tebdili kıyafet olmak isteyen erata müşterilerinden kalmış paçavraları kiralıyor. Neyse bulduk buluşturduk bir şeyler, palyoçalar gibi döküldük çarşıya. Mektep çarşının yakınında, Öküz Deresi denen mevkide. Arnavut taşından eğri büğrü dar bir sokağa girdik. Önde kız Rüstem'le Bedo, arkada benle Aşot. Hiç konuşmuyoruz, dikkat çekmek istemiyoruz. Avına pusu kurmuş kurtlar gibi olmuşuz. Dallara su yürümüş, ne yapalım? Ahşap, müstakil, büyükçe bir evin önünde durduk. Zürafadaki mekteplere benzer yanı yok bu evin. Ulan doğru mu geldik diye merakla sordum kız Rüstem'e. Heveslendiğimi de belli etmek istemiyorum haytalara. Makaraya sararlar ömür billah, ağızlarından düşürmezler alimallah. Geldik ulan bok mu var? Dur hele deyi cevabı yapıştırıverdi kız Rüstem. Yerden bir taş alıp ahşap kapıyı nişanladı. Bir yandan da etrafı gözden geçiriyoruz. Parola varmış nereden bileyim. Derken eski ahşap kapı hafifçe aralandı. Lakin kapıyı açanın kim olduğu belli değil. Kayar gibi sessizce içeri süzüldük. Ulan şu malafatın peşinden nerelere gelmiştim böyle. Neyse, içeri girdiğimizde ağzı yüzü kapalı bir kadın karşıladı bizi. Rüstem'le bir şeyler konuştular. Buradan deyi bize başıyla işaret eden peçeli karının peşine takıldık. Koridor gibi bir yerden geçtik. Dışarıdan gözüktüğünden daha büyük bir evdi burası. Evin ortasında bir avlu vardı. 3 katlı evin avludan taraf birçok odası bulunuyordu. Kadını takip ederek zemin kata girdik peş peşe. Sigara dumanına boğulmuş, uğultulu bir salonda bulduk kendimizi. Nihayet kadınları görmüştük. Aralarında hurda olanları varsa da burada göreceğimi tahmin bile edemeyeceğim güzellikte sermayeler dolaşıyordu etrafta. Fiyatları da güzelliklerine, tazeliklerine göre değişiyordu herhal. Köşede boş bir sandalyeye iliştim. Kız Rüstem'le Bedo belli ki buranın gediklisi olmuşlardı. Çoktan hatunlarla şakalaşmaya, oynaşmaya başlamıştı zır topozlar. Yanıma bir kadın geldi derkene, hani nenem yaşında desem mübalağa olmazdı. Belli ki beni tıfıl görmüş, öyle yanaşmıştı. "Hoş geldin kocacığım, hadi yukarı çıkalım da eğlenelim biraz," dedi. İnşallah tebellaş olmaz diye geçirdim içimden. "Sağ olasın teyze, ben böyle iyiyim," diyecek oldum. Koca karı avaz avaz bağırmaya başlamaz mı? "Ulan tüysüz, buraya teyzeni mi düdüklemeye geldin? Beleşçi misin yoksa? Daha benim gibi 30'unu bulmamış tazeye teyze diyor bacaksız." "Oha," deyi geçirdim içimden. Papazı bulmuştuk. Neyse kız Rüstem yetişti. "Bu bizim arkadaş, alışkın değildir buralara," dedi de sakinleştirdi koca karıyı. Sonra da kulağıma eğilip, "Ulan mortofos, kestir gözüne bir tanesini de gör işini, başımıza iş açma," dedi. "Tamam tamam," deyi diklendim kız Rüstem'e. Ortalık sakinleşince biraz evvelki rezaletin kahramanı olan bendenize alaylı aylı bakan hatunlara göz gezdirmeye başladım. Hemen yan taraftaki masada müşteri bekleyen 3 tane sermaye vardı ki ortalarında oturan kumralı enfes bir parçaydı. Ne yalan söyleyeyim, ben de fena çocuk değilimdir hani. Evet, boyum John Wayne gibi 1.90'ı bulmamış, 60'ta kalmıştır. Dişlerim biraz düzensiz, yüzüm sivilceli, burnum biraz kemerlidir ama benim diyen hatun kişi ikinci kez bakmadan edemez bana. Bakmayın elin namusuna ilişecek deyin geniş mezhepli olsam, bu işlere para verecek kadar enayi değilim ya, ne yaparsın? Neysem 3 kadın bana bakıp bir şeyler konuşuyor, kikir diyorlardı. Sesleri kulağıma kadar geliyordu da bir gariplik sezmiştim konuşmalarında. Türkçe konuşmuyorlar, lakin kullandıkları dil hiç de yabancı gelmiyordu. Merakla kulak kabarttım, biraz dikkat kesilince bir de ne duyayım? Ulan bunlar Ermenice konuşuyorlar, deyi hafif bir çığlık attım. Allah'tan uğultudan duymamışlardı beni. Daha bir kulak kabarttım sonra, ortada oturanı yani benim gözüme kestirdiğim kumral kevaşenin yanında sahte sarışına şoşortun naye medzigı nayigor, Ermenice şapşala bak bize bakıyor, dediğini işittiğimde şaşkınlıktan küçük dilimi yutacak gibi oldum. Sarışın olanı dizo ahçık artıyok asank abuş mu ne garne kasate mezi aysa yanken, Ermenice kız be böyle bir şapşal alır da kurtarır mı bizi bu hayattan, deyince bir kahkaha koptu aralarındaki görme gitsin. Ben vaziyet belli olmasın diye hiç renk vermiyorum. Birkaç dakika daha bir şey olmamış gibisine etrafa alık alık baktıktan sonra bir başkası kapmadan şu kumral hatunu bağlayayım dedim ve kalktım yerimden. Yanlarına geldiğimi gören 3 hatun birbirlerini dirsekleyip kikirdeştiler. Acemi hareketlerle yanlarına vardım. Ne yalan söyleyeyim çok heyecanlanmıştım. Mehtaba gittiğim ilk günde böyle olmuştum da sonradan alışmıştım. Ayıptır söylemesi karı koca olmuştuk mehtaplan. Ha şunu da söyleyeyim, haftalığı mehtaba yedirdiğim halde çarpıntılarımdan kurtulamamıştım. Hekimin reçetesi hikayeymiş anlayacağınız. Neyse, vardım sermayelerin yanına. Kendimi göremezdim lakin emindim ki heyecandan yüzüm al al olmuştu. Yüreceğim yine son sürat koşturmaya başlamıştı. Ortadakine doğru eğilip, "Müsaitseniz sizinle yukarı çıkalım," dedim. Bu kadarını bile nasıl söylemiştim bilmiyorum. Ben böyle deyince yine kahkahayı koyverdiler. Bütün salon bize bakmaktaydı. Kendi aralarında yine Ermenice konuşmaya başladılar. Naye inçikı se şoşorti harmerem yer voçeçem erigis hremen çidar. Ha ha ha ha. Ermenice, bak şapşala ne diyor, müsait miymişim? Yok değilim, kocam müsaade etmez. Hiç renk vermedim. Belki vazgeçer benimle teşriki mesaide bulunmaz diye korkuyordum. Olur kocacığım, seninle çıkmayacağım da kiminle çıkacağım. Sen şuradan bir peçete al, fişini kestir de gel. 13 numarada, 1. katta görüşürüz kocacığım. Mangırları bayılıp 13 numaralı odanın önüne vardım hemen. Çok heyecanlanmış, daha çok da meraklanmıştım. Neysem kapıyı vurunca içimi puş puş. Ermenice diken diken olmuş. Eden şuh bir ses, gir kocacım deyi seslendi bana. Ben de ürkekçe kapıyı aralayıp girdim odaya. Ne yalan söyleyeyim, beklediğimden daha derli toplu bir yerde buldum kendimi. Tek bir oda ve içinde ufak bir tuvalet olmasına rağmen neredeyse küçük bir ev şirinliğindeydi. İçerisi lavanta kokuyordu. Camın önüne dizilmiş menekşe ve fesleğen saksıları sanki burası bir umumhane değilmiş de içinde mesut bir ailenin yaşadığı bir yuvaymış hissini veriyordu. Kadın, otur bakalım, biraz rahatla, korkma seni yemem deyince dediğine uyarak oturdum hemen. En kazak erken bilem bir hoş olur kerhaneye gelince. O kabadayı hallerinden hiç eser kalmaz. Sermayeler demediklerini bırakmazlar buraya gelenlere. Sanki dokunulmazlıkları var gibidir bu kadersizlerin. En yakası açılmadı küfürleri, aşağılayıcı takılmaları kahkahalarla karşılarlar. Bildiğimden söylüyorum. Mehtap anlatmıştır bunları bana. Onunla sırf teşrikimi mesaide bulunmaz, müşterilerle yaşadığı enteresan hadiseleri de konuşurduk. Tophane'ye, Şehremine'ye, Kasımpaşa'ya kan kusturan bıçkınların ne sırlarını anlatmıştı bana. İçlerinde gizli kulamparalar olduğu gibi erkekliğini tüketmiş olanlar da vardı. Bunlar burada anlatmaya terbiyemin müsaade etmediği özel hizmetler istemekteydiler Mehtap'tan. Zavallı Mehtap korku bokuna katlanıyordu bu puş takımına. Yani anlayacağınız, bu kumral sermayenin benimle geçtiği dalga bunların yanında cennetten çıkma sayılırdı. Neysem, Kütahyalı Mehtap'la teşrik-i mesaiye geçmeden evvel şu Ermenice meselesini konuşmak istiyordum. Mevzuya hemen giremediğimden havadan sudan sohbet açmaya karar verdim. Buralı değilsiniz herhal. Değilim, ne olacak? Haydi soyun da işimize bakalım. Tamam, taze delikanlısın ama velakin ortacı birazdan damlar buraya. Lakin ben ısrarlıydım. İstanbullu musun? Kadın Allah Allah dercesine bana kafasını sağa sola salladı. Hakikaten pek hoş, pek işveli bir hatundu. Evet, İstanbulluyum. Ne olacak? Ben de. Peki neresindensin? Neresini karıştırma işte. İstanbulluyum o kadar. Anladım. Merak etme. Sana bir zararım dokunmaz. Yalnızca meraktan sordum. Fazla merak kediyi öldürür. Biz işimize bakalım. Artık karar vermiştim. Ermenice konuşacaktım. Vakit kaybederek ortacıdan dayak yemek veya çift tarife ödemek istemiyordum. Param kalmamıştı zira. Tunayes. Ermenice, sen Ermeni misin? Kadın neredeyse küçük dilini yutmuşa dönmüştü. Ne diyeceğini bilemez halde iç çamaşırları iken öyle kala kalmıştı. Neden sonra kendisini toparladı, sert görünmeye çalışarak, yeter be, ne ulan, mahkeme mi burası? İş tutacaksan tut, yoksa defol git. Çağırırım Pezo'yu yoksa, kemiklerini un ufak eder ha. İnadım tutmuştu, neye mal olursa olsun bu esrarengiz kadını konuşturmadan terk etmeyecektim burayı. Meraklanma, sana bir fenalığım dokunmaz. Salonda hayca, Ermenice, Ermenice. Konuştuğunu duydum, inkar etme, ben de hayım. Bu yaban ellerde ne aradığını, buraya nasıl düştüğünü merak ettim. Kadın çetin ceviz çıkmıştı. Ser veriyor, sır vermiyordu. Gittikçe sertleşen bir şekilde beni tehdit etmeyi sürdürdü. Yavaş yavaş suyumun ısındığını anlamıştım. Biz ona kuş dili deriz. Ne Ermenisi ulan, ben gavura benziyor muyum? Ama Ermenice konuştun sen. Kulaklarımla duydum. Hatta ne konuştuğunu da söyleyeyim istersen. Hem de konuşman seni ele veriyor. Aman eksik olsun. Şimdi soyunuyor musun, soyunmuyor musun? Tamam tamam, kızma yeter ki. 22. ayrımın sonu, sayfa 255.